Ayrım 37, sayfa 374. Her şey yerli yerindeydi. Sanki Narsis atölyesinden dün ayrılmıştı. Geri döneceğinden hiç kuşkum diye yoktu, açıkladı Korto. Öğle yemeğinden sonra nihayet onun atölyesine gitmişlerdi. Psikiyatr ona eşlik etmeyi özellikle istemişti. Atölye 50 metrekareden daha geniş değildi. Duvarları ne siyah boyanmıştı ne de çizimlerle doluydu. Ama Rebecca'nın yeri gibi kusursuz da değildi. Boş duvarlar soldaki duvara doğru sıralanmıştı. Zemin, üzerleri boya lekeleriyle dolu örtülerle kaplıydı. Sanayi boya kutuları, lekeli boya tekneleri, boya çantaları, çeşitli boyda plastik kaplar her yere istiflenmişti. Dört ayaklı destekler üzerindeki tahtalarda kurumuş, bükülmüş, ezilmiş boya tüpleriyle tuhaf bir şekilde büyük metal şırıngalar duruyordu. Konserve kutuları içinde desteler halinde fırçalar vardı. ''Sen de kendi boyanı üretiyordun'' dedi Korto. ''Sen de kal kadar güç beğenen biriydin. Pigmentlerini karıştırıyordun. Onları öğütücüden geçiriyor, terebentinle ve keten yağıyla karıştırarak kayganlıklarını ayarlıyordun. Hatırlıyorum da pigmentleri bağlamak için özel olarak arıtılmış bir yağ kullanıyordun. Bunu da genelde ton bazında satış yapan yakınlardaki bir sanayi rafineriden sağlıyordun. Sonra boyalarını traktörleri yağlamakta kullanılan şırıngalarla dolduruyordun. Bu şırıngaları yakınlardaki çiftlik sahiplerinden bizzat ben almıştım. Narsis kurumadan önce içinde siyahımsı, kırmızımsı, morumsu karışımların olduğu anlaşılan boya teknelerine yaklaştı. Bidonlardan, alüminyum kaplardan, tozlu çantalardan hala güçlü kimyasal ve mineral kokuları yayılıyordu. Fırçaları tuttu, boya tüplerini okşadı, kokuları içine çekti. Hiçbir şey hissetmiyordu. En ufak bir şey bile hatırlamıyordu, ağlamak üzereydi. Taşlaşmış cisimlerin arasında sayfaları boya yüzünden yapış yapış olmuş bir defter dikkatini çekti. Sayfalarını karıştırdı. Küçük harflerle isimlerin, rakamların, yüzdelerin yazılı olduğu listeler. Gizemli defterin, dedi Korto. Karışımlarının ve tam olarak elde etmeyi istediğin tonların oranları. Narsis defteri cebine koydu. Sonra sordu. Bana çalışma tarzından söz edin. Hiçbir fikrim yok. Atölyelerin kapısı yok ama sen pervaza bir perde asmıştın. Girmek kesinlikle yasak. Akşamları tabloları duvara doğru çeviriyordun. Neden? Suratımı görmekten gına geldi diyordun. Marsilya'daki Emmaüs gönüllüsü Daniel Leguano'na Corbett'in reprodüksiyonunu bir kez görmenin bile onu hasta ettiğini anlatmıştı. Size Gustav Corbett'ten daha önce bahsettim mi? Elbette. Onun ustan, yol göstericinin olduğunu söylerdin. Ne anlamda? Bilmiyorum. Biçimsel olarak senin resimlerinin onun eserleriyle hiç ilgisi yok. Ama Corbett bir otoportre üstadıdır. Kendini resetmeyi çok seviyordu. O dönem konusunda uzman değilim ama Umutsuz Adam adlı otoportresi dünyanın en meşhur tablolarından biridir. Narsis cevap vermedi. Aklına duvarlardaki onlarca otoportre geldi. Kültür belleği sorunsuz çalışıyordu. Dürer, Van Gogh, Caravaggio, Degas, Chiele, Opalka. Ama Corbett'in tek bir resmini bile hatırlamıyordu. Kahretsin. Hastalığının kara deliği tarafından yutulmuş olması bu ressamın ve eserlerinin hayatında yeri olduğunu kanıtıydı. Şimdi hatırlıyorum diye devam etti Korto. Corbett'in bütün otoportreleri içinde yaralı adama kafayı takmıştın. Nasıl bir tablo? Ressam kendini bir ağacın dibinde, kalbinin yanında bir kan lekesiyle ölürken resmetmişti. Neden özellikle o resimle ilgileniyordum? Ben de sana bunu sormuştum. Bana o ve ben aynı işi yapıyoruz diye cevap vermiştin. Bir zamanlar ini, yuvası, sığınağı olan atölyenin içinde birkaç adım daha attı. Ona hiçbir şey tanıdık gelmiyordu. Araştırması umutsuz görünüyordu. Bizimle kal, dedi Korto, Narsis'in umutsuzluğunu hissetmiş gibi. Yeniden resme başla. Belleğin, yarın sabah ayrılıyorum. Hemen paramı istiyorum. Beni siz mi aradınız? Sence? Anais bir deponun karşısında durmuş, polis kimliğini gözleri kan çanağına dönmüş, saçları yağlı bir delikanlının burnuna doğru uzatıyordu. Saat 17 idi. Toulouse'un banliyösünde bir yerlerde, penceresiz ve karanlık hangarların bulunduğu bir sanayi bölgesindeydi. Toulouse'a varması yaklaşık 2 saat sürmüştü. Ama 3. sektörün bu labirentinde aradığı yeri bulması neredeyse daha çok vaktini almıştı. Aradığı yer, Fransa'daki birçok otomobil meraklısına, Akitanya, Midi Pyrénées, Langeloc de Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgelerinde GPS hizmeti veren Camaras şirketinin denetim merkeziydi. Anais saat 14.30'da nöbetçi servisi aramıştı. Telefona çıkan görevli onun bu talebi karşısında şaşırmıştı. Buna normal olarak sigorta şirketleri demeye kalmamıştı ki Anais adamın sözünü ağzına tıkmıştı. Oraya geliyorum. Şimdi önden yarım fermuarlı devrik yaka bir kazak ile bol bir kot pantolonu giymiş bir geek'in karşısında duruyordu. Görünüşe göre hafta sonlarını paraya dönüştürerek değerlendirmek için burada çalışan bir üniversite öğrencisiydi. Ama pek iyi değerlendirdiği söylenemezdi. Büyümüş göz bebekleri, ıslak bir burun, bakımsız dişler. Bir kokain tüketicisi. Anais içeri girmesi için geri çekildi. Genç kadın ilk başta boş gibi duran geniş bir antrepo ile karşılaştı. Aslında sağ duvar boyunca uzanan bir konsol üzerine yerleştirilmiş bir dizi ekran vardı. Nis'teki kamera merkezini hatırlatıyordu. Ancak daha ipli daha iyisiydi. Genç adam cebinden bir göz damlası şişesi çıkardı. Başını arkaya yatırdı ve her bir gözüne birer damla damlattı. Telefonda çok iyi anlayamadım. Anais tekerlekli bir koltuğu ona doğru çevirdi. Otur. Tam olarak neyle ilgiliydi diye sordu genç adam otururken. Anais koltuğu ayağıyla veri kayıt aygıtına doğru itti ve adamın kulağına doğru fısıldadı. Geçen 12 Şubat'ta Brüje Jandarma Karakolu'na 360-643 AP-33 plakalı bir 4x4 Audi Q7 Slant TDI'nin çalındığı bildirildi. Bundan haberin var mı? Bana bir şey ifade etmiyor. Ben burada hafta sonları çalışıyorum. Üniversite öğrencisiyim ve sana bunu adet yerini bulsun diye sordum. Senden arabadaki işaretleme cihazını incelemeni istiyorum. O bir işaretleme cihazı değil, bir araç takip aygıtı. Her neyse dediğimi yap, hemen. Genç adam huzursuzlandı. Ancak bu işler böyle olmuyor. Jandarmadaki hırsızlık tutanağının merkezimize yollanması, ayrıca sigorta şirketinin sözleşmeyi, Anais yeniden koltuğu tuttu ve kendine doğru çevirdi. Toulouse'dan bir ekip çağırıp sana tükürükten uyuşturucu testi yaptırabilirim. Nasıl istersen. Arabanın plakası neydi diye kemküm etti genç adam. Anais arabanın plakasını yazdığı kağıdı cebinden çıkardı. Veri kayıt aygıtının üzerine koydu. Uyku halindeki bilgisayar bir anda açıldı. Sarmaş dolaş olmuş çıplak bedenler. Başka pencereler de açıldı. Erkeğin cinsel organını emen bir kadının suratı. Genişlemiş bir anüsün yakın planı. Monitörün her tarafında beliren tahrik edici resim görüntüleri. Revizyon programının mı diye gülümsedi Anais. Üniversiteli genç utançtan kıpkırmızı kesildi ve beceriksizce bilgisayarı kapattı. Bir yandan boğazını temizlerken bir yandan da daha güvenli bir PC'nin klavyesi üzerinde parmaklarını gezdirmeye başladı. Ekranlarda Fransa'nın uydu haritaları belirdi. İşlerinden biri ülkenin bir bölümüne zoom yaparak açıldı. Öyle hızlıydı ki Anais bölgeyi belirleyemedi. Bu şimdi yeme ait diye sordu şaşkınlıkla. Bundan iyisi can sağlığı. Böylece hırsızları enseleyebiliriz. Nereler? Yani araba nerede demek istiyorum. D2202 karayolunda, Var Vadisi'nde. Anais eğildi. Orası tam olarak nerede? Genç adam konsol üzerindeki kaydırma kumandasını hareket ettirdi ve bir daha zoom yaptı. Burada, Nis'in hemen üstünde. Araba hareket halinde mi? Evet, Durandi Köprüsü civarına varmak üzereler. Anais düşündü. Acaba Janus'un peşindeler miydi? Gizlendiği yeri bulmuşlar mıydı? Onlarca polis devriyesinin beceremediği şeyi nasıl başarmışlardı? Belki de düşündüğünün tam tersine herhangi bir yere gidiyorlardı. Cebini karıştırdı ve iPhone'unu konsolun üstüne koydu. Bir görev defteri aldı ve üzerine telefon numarasını yazdı. Bu numarayı ara ve gerçek zamanlı araba takip sisteminin yazılımını bana yolla. Bunu yapmaya yetkim yok. Bu korumalı bir yazılım. Sen ve ben ikimiz de doğru yoldan saptık. Bunu iyi anladın değil mi? Öyleyse şu numarayı yaz ve internet üzerindeki programı bana yolla. Capisci? Dipnot. Anladın mı anlamında İtalyanca sözcük. Genç adamın parmakları klavyenin üzerinde gezindi. Tuşların görüntüsü bir ölüm dansının tıkırtısını hatırlatıyordu. Anais'in cep telefonu titredi. Açtı, mail gelmişti. Ek dosyada araç takip programı vardı. Telefonu delikanlıya uzattı. Teknoloji konusunda berbattı. Yazılımı yükle ve ekranıma indir. Birkaç saniye sonra Nis Interland'ın haritası ekranlarında belirdi. İşaret yanıp sönerek yer değiştiren 4x4'ü gösteriyordu. Anlayamadığı bir sebepten ve çabuk davranılması gerektiğini hissettiğinden hızlıca hareket etti. Size ayrıca bir de GPS programı yükledim diye açıkladı Geek. Eğer şaşırmazsanız iki yazılım birlikte kullanabilirsiniz. Onlar sizi hedefe yönlendirecektir. Anais ona başıyla teşekkür etti. Delikanlı göz damlasını çıkararak tek bir hareketle iki gözüne damlattı. Bütün bunlardan bir ders çıkarmışsındır herhalde değil mi dedi Anais. Sizi hiç görmedim diye gülümsedi genç adam. Q7'den de söz edildiğini hiç duymadım. Sen iyi bir evlatsın dedi Anais ona göz kırparak. Kapıya doğru yöneldi. Son anda bir kez dönüp arkasına baktı. Hayali bir penisi sıvazlar gibi bir hareket yaptı. Ve dikkat et elin nasır tutmasın. Üniversiteli cevap vermedi. Kıpkırmızı olmuştu. Arabasına doğru koşarken bir yandan da hesap yapıyordu. Fransa'yı bir kez daha batıdan doğuya doğru kat edecekti. Nice arasındaki 600 kilometrelik mesafeyi 5 saatin altında bir sürede alabilirdi. Sonra şehir interlandına yolunu bulması gerekecekti. Bir GPS'i olmasına rağmen bunu başarabileceğinden emin değildi. Otoyola yöneldi. Asıl sorun başkaydı. Bir önceki gece sadece birkaç saat uyumuştu. Ondan önceki gece hiç uyumamıştı ve daha önceki gece ise sadece 3 saat gözlerini kapatmıştı. Ayakta zor duruyordu ve son derece asabiydi. Zak'ın numarasını tuşladı. Ekibin en tehlikeli ve en çekici adamıydı. Mağribi ikinci çalışında telefonu açtı. Zak, benim Anais. Nasılsın güzelim? Bir tek o Anais'le böyle samimi konuşabilirdi. Hala tatilde misin? Kulağıma Nis'ten kovulduğuna dair bazı söylentiler geldi. Yardımın gerekiyor. Bir çıkış yolu arıyorum. Bir çıkış yolu. Bir çıkış yolu mu? Anais cevap vermedi. Olumlu cevap. Zak yumuşak bir ses tonuyla konuştu. Açık konuş. Speed. Dipnot. Sokak ağzında amfetamin. Zak Rui ya da aptalların şahı, Akitanya bölgesi ve çevresinde uyuşturucu konusundaki tüm bağlantıları biliyordu. Bağlantıları içici, güvenilir ve tehlikeli olarak sınıflandırıyordu. Ve sınıflandırması hep isabetliydi. Bunun da sebebi basitti. Çünkü o da eski bir junkiydi. Artık temiz olduğunu söylüyordu. Herkes buna inanmış gibi yapıyordu. Zak ona en iyi amfetaminleri kendi bölgesinde bulabileceğini söyledi. Arabayı emniyet şeridine çekti ve dikkatle not aldı. Grand Mirail, Reynery semti, Turnel sitesi, isimler hafızasında belli belirsiz bazı anıları canlandırdı. Şiddet gösterileri yakılan arabalar. Birkaç yere telefon açmamı ister misin diye sordu Zak. İyi olur. Senin herifleri nerede bulurum? Orada burada. Turnel sitesi Y biçimindedir. Bu saatte oraya yürüyerek gidersen ve bir aynasına pek benzememeyi başarırsan küçük kuşlar sana gelecektir. Anais defteri yan koltuğa fırlattı. Birinci vitese taktı ve telefonu kulağı ile omuz arasına sıkıştırarak hızlandı. Emniyette durumlar nasıl? Başına henüz konmadı, ödül konmadı ama yakındır. Telefonu kapattı. Gözünün önüne Zak'ın görüntüsü geldi. Küçük şapkası, Tunuslu gülümsemesi. Uyuşturucu dışında emniyet müfettişliği bir başka dosyayı daha sıcak tutuyordu. Çok eşli olduğundan kuşkulanıyorlardı. Karısına nafaka ödemediği için yargıcından peşinden koştuğu Caffar ve adetten kesilmiş bir baronesin sırtından geçinen Lekos. Hepsi birlikte kahrolası bir Don Juan sürüsüydü. Hayatımdaki erkekler diye düşündü. Bir saat sonra yağmur altında birkaç kez yolunu kaybettikten sonra parlak yeşil bir eşofman giymiş, yüzünü kapşonun altına gizlemiş, ayak takımından bir oğlanla cin gibi bir ufaklıktı, pazarlık ediyordu. Önce Mangis, Anais bir ATM'de durmuştu. Çocuğa 100 avro verdi. Para bir anda yok oldu. Çocuk avucunu açtığında 10 tane hap vardı. Dikkatli ol, salaklara göre değil. Her seferinde bir tane al. Anais hapların 8'ini cebine koydu, ikisini avucunda tuttu. Bunları yutmak için sende bir şey var mı? Cüce bir diyet kola kutusu çıkardı. Kolasız da işe yarar diye sırıttı. Anais iki amfetamini bir yudum kolayla yuttu. Kola kutusunu iade etmek için uzattığında oğlan gecenin karanlığında çoktan sırtını dönüp uzaklaşmaya başlamıştı bile. Müessesenin ikramı, hoşça kal. Anais yağmur altında yeniden hareket etti. Dopamin beynin derinliklerinde etkisini göstermeye başladığını hissediyordu veya öyle sanıyordu. Vites büyüttü ve A61 karayoluna yöneldi. İlk benzin istasyonunda durdu, depoyu doldurdu. Parayı ödedi ve göz ucuyla sandviçlerin ve bisküvilerin duyduğu rüyana bakınca aç olmadığını fark etti. Uyuşturucu iştahını keserek ilk etkisini göstermişti. Böylesi daha iyiydi. Her bakımdan uyanık ve bıçak gibi keskin olacaktı. Hışımla yola koyuldu ve iPhone'undan GPS programına bir göz attı. Pistikler D2202 yolundan ayrılmış Karos adında bir köye doğru ilerliyorlardı. Nereye gidiyorlardı? Yanus'un izini mi bulmuşlardı? 5. vitese geçti ve saatte 200 kilometrenin üstüne çıktığını fark etti. Şimdilik küçük Smart'ı onun en iyi müttefikiydi. Gece yeni başlıyordu. Ne kadar diye sordu Yanus elindeki zarfa bakarak. 45 bin avro. Yanus Korto'ya şaşkın gözlerle baktı. Sana söylemiştim, Paris'te büyük sükse yaptın. Resimlerinin çoğu 4 bin avro civarına satıldı, 30 kadar resim. Galeri kendi payını aldı, yaklaşık %50. Genel giderler için biz de %15'ini kestik, sana da bu kaldı. Sen çok tutulan bir ressamsın. Eğer yeniden Narsis olursun, hayatını çok rahat kazanabilirsin. Narsis zarfı araladı. Zarfın içinde banknotlar saten gibi parlıyordu. Artık Narsis gibi resim yapamam. Bundan emin misin? Cevap vermedi. Aslında psikiyatri bilgisi gibi farklı kimliklerine nüfuz etmiş yeteneğine, hünerine içten bir inancı vardı. Burada terk ettiği Narsis'in sanata yeniden dönebilir miydi? Daha iyisini de yapabilirdi. Tablolarını bulabilirdi. Onlara bakabilirdi. Onları inceleyebilirdi. Bilinçsiz de olsa bir gerçeği oraya sıkıştırdığından kuşkusu yoktu. Ana kişiliğinin imzasını. Size göre diye sordu parayı cebine koyarken. Bunun için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Yani yeniden hafızamı kaybetmeden önce demek istiyorum. Bahçeden çıkmışlardı. Hava kararmıştı. Rüzgar şiddetini arttırmıştı. Ağaçlar şiddetli kram girmiş gibi eğilip bükülüyordu. Yanus tüm gününü araştırmayla heder etmişti. Ama şimdi zengindi. Beslenmişti, yenilenmişti. Yeniden başlamak için bu gerekli bir molaydı. Bunu bilmek imkansız diye cevapladı psikiyatr. Bunun bir kuralı yok. Ama her kaçışın bir uzaklaşma olduğunu asla unutma. Bir travmaya verilen bir cevap. Krizlerin her gün yaşadığı şeyle de motive olmuş olabilir. Narses onunla aynı fikirdeydi. Varsayımların en kötüsü ise şuydu. O bir katildi ve her öldürdüğünde kabuk değiştiriyordu. Kendi kendine başını salladı. Bu suçu kabullenmeyi reddediyordu. Şimdi taraçalar halinde sıralanmış bahçeden aşağı doğru iniyorlardı. Gökyüzü bulutsuz ve maviydi. Yıldızlar parlamaya başlamıştı bile. Çam ağaçlarından yayılan kokular sanki insanı daha fazla sarhoş etmek ister gibi havada asılı kalıyordu. Psikiyatr sağa döndü. Bir kaktüs bahçesi belirdi. Narsis bugüne kadar hiç bu kadar çok kaktüsü bir arada görmemişti. Toprakta kaktüsler, saksıda kaktüsler, serada kaktüsler. Bazıları hidrofil pamuğa sarılmış deniz kestanelerine benziyordu. Bazılarının uzunluğu 2 metreye ulaşıyordu. Bazıları ise kolları olan devasa şamdanları andırıyordu. Duyuyorsun değil mi? Neyi? Kokuları. Korto karanlıkta göğsünü şişirdi. Tüm bedenimiz bu çağrıya cevap veriyor. Tıpkı denizi gördüğümüzde olduğu gibi. İçimizde var olan su derinliklerimizde titriyor. Akşamları sık sık buraya gelirdin. Narsis psikiyatrın nereye varmaya çalıştığını düşünüyordu. Jung'un kitaplarını okuduğunu tahmin ediyorum. Evet, Narsis hiç tereddüt etmeden cevap vermişti. Jung'a göre bilincimiz ya da daha ziyade bilinçaltımız, insan türünün başlangıcına ait arketiplerle, önemli ilkel taslaklarla şekillenmiştir. Mitler, efsaneler, ilkel korkular. Bir olgu, bir resim, bir ayrıntı bu yapılardan birini bize anımsattığında işte o zaman derinden etkileniriz ve hatta tüm insanlığa mal olmuş, bizi aşan bir heyecana kapılırız. Yorto yorucu, hipnotize edici bir sesle konuşuyordu. Yani bedenimiz için de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Arketipler, psikolojik etkenler var. Deniz, orman, taş, gökyüzü. Bizi hem etkileyen hem de aşan alemler. Onlarla temasımızda bedenimiz bir anda uyarılır. Vücudumuz onun deniz, taş, orman, yıldız olduğunu hatırlar. Hücrelerimiz harekete geçer, titrer, tepki verir. Korto yanı susa sert omuzlarından tuttu. Tablolarını bul diye mırıldandı. Paris'e geri dön. Planının bu olduğunu biliyorum. Resminle temas edince, şehirle temas edince bedenin sana kılavuzluk edecektir. Resim ve başkent senin hikayenin bir parçası ve bir şekilde sen de onların parçasısın. Korto'nun ne demek istediğini anlamıştı. Gözlerini kapattı ve hemen doğal ortamında deneyimini yaşamaya başladı. Bahçenin nemli hoş kokularının, ağaçların dalga çatlamalarını andıran hışırtısının, dağların soğuk ve yaşlı kokusunun bedenine işlemesine izin verdi. Dalgalar sanki vücuduna nüfus ediyordu. Yağmur altında çıplak ayaklarla üzerinde yürünen bir kumsal oldu. Hatta öğle saatlerini yaşayan bir ülkenin güneşi altında kavrulmuş böceklerin uğultusu oldu. Karın hışırtısı, kayakların altında çıtırdayan bir pistin beyaz serinliği. Nefes alıyordu, gülüyordu, benimsiyordu. Tüm bedeni altın sarısı bir aydınlığın parlaklığına dönüşüyordu. Büyük sade bir salonda güzel bir kadının yanında bir yaz akşamıydı sanki. Gözlerini açtı. Korto ortadan kaybolmuştu. Alt taraçalardan gelen bu dünyaya ait ayak sesleri duydu. Gözleriyle çevreyi taradı. Aşağıda kaktüsler kımıldıyordu. Kalbi sıkıştı. Kaktüsler özenli siyah giysileriyle katillerdi. Bitkilerin arasında kollarıyla kendine yol açarak etrafa dikkat etmeden ilerliyorlardı. Karanlıkta son düğmesine kadar ilikli ceketlerinin V şeklindeki yakasını ayırt ediyordu. Her birinin elinde susturucu takılı silahlar vardı. Bu ayrıntı karşısında bir anda Glock'un odada kaldığı geldi. Adamlar bitkilerin arasındaki taş döşeli yola çıktılar. Yukarıya binaların olduğu yere doğru baktılar. Narsis otların arasında hala açıktaydı. Bu sahneyi sanki daha önce yaşamıştı. Marsilya'da evsizleri gözetlerken merdivenin yukarısına gizlenmişti. Yukarı doğru tırmanmaya başladılar. Narsis bitkilerin arasına saklanarak atölyeleriyle arasındaki son metreleri kat etti. Neyse ki kazağı ve pantolonu koyu renkti. Ağaçlarla ve karanlıkla uyum sağlıyordu. Atölyeler boyunca uzanan dar balkonda koştu. Balkon kapısını aralık bıraktığını hatırlıyordu. Aralıktan içeri süzüldü. Beton zeminine temas etmek onu rahatlattı. Gürültü çıkarmadan pencereyi sürgüledi ve kesik kesik güçlükle soludu. Koridor. Eğer hafızası onu yanıltmıyorsa sol tarafta odaların bulunduğu kata çıkan bir dış merdiven vardı. Hepsi boştu. Akşam yemeği saatinde herkes diğer binada toplanıyordu. Odasına girince elini şiltenin altına soktu ve silahını buldu. Icarus dosyası ve Acorn bıçağı ile Narsis'in küçük defteri de oradaydı. Sahip olduğu tek şey tüm eşyası. Otomatiğini belinin arkasına yerleştirdi. Bıçağını cebine koydu, belgeleri ise kazağın üstüne giydiği ceketin cebine. Daha sonra giymeyi düşündüğü takım elbisesinin pantolonunu ise dürüp koltuk altına sıkıştırdı. Koridorun sağına soluna bir göz attı. Kimse yoktu. Kalbi büyük bir şiddetle kanın damarlarına pompalıyordu. Yeniden merdiveni kullanmak için çok geçti. Ters istikamete yöneldi. Dip tarafta bir pencere vardı. Açtı, dışarı süzüldü ve duvar boyunca uzanan bir setin üstüne çıktı. Ayaklarının altında 3 metrelik bir boşluk vardı. Atlayabilirdi. Özellikle ağaçların yapraklı dallarını hedefliyordu. Gözlerini kapattı ve atladı. Düşüşü ona asırlar kadar uzun geldi. Geri iniş de aynı şekilde. Sürtünmeler, çatırtılar, sıyrıklar. Dalların arasına girdiğine emin olunca kollarını kurtardı. Elleriyle yüzünü ve bedenini yokladı. Kan yoktu, kırılmış kemik yoktu. Ağrıyan bir yeri yoktu. Sağ salim bu işten sıyrılmıştı. Silkelendi ve bir ayağını otların arasına uzatmayı başardı. Bir gayretle toprağa yuvarlandı. Hemen ayağa kalktı ve çalıların arasına gizlendi. Ceketini çıkardı ve beline bağladı. Koşmaktan başka çaresi yoktu. Çalıların içinden fırladı, pantolonu hala koltuğunun altındaydı. Dallar yüzüne kamçı gibi çarpıyordu. Ağaç gövdeleri karşısına çıkıyordu. Taşlar ayaklarının altında yuvarlanıyordu. Yokuş aşağı hızla iniyordu. Ara sıra iki ayağıyla fren yapıyor ama hızı nedeniyle engellere çarpmaktan kurtulamıyordu. Delirmiş gibiydi. Tek bir umuda tutunuyordu. Karşısına asfalt bir yol çıkacaktı. Yaya olarak bu yolu takip edecekti, otostop yapacaktı. Bir köy bulacaktı. Ne olursa olsun bu durumdan paçayı sıyıracaktı. Yaşadığı korkunun yanı sıra bir soru aklını kurcalıyordu. Katiller onu nasıl bulmuştu? Onun hakkında tam olarak ne biliyorlardı? Ayrım sonu, sayfa 387. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gustav Corbett. Gustave Courbet. Dürer. Dürer. Van Gogh. Vangogh. Caravaggio. Caravaggio. Degas. Degas. Schiele. Schiele. Opalka. Opalka. L'Anjou de Roussillon. L'Anjou Roussillon. Provence Alpes Côte d'Azur. Provence Alpes Côte d'Azur. Camaras. Camaras. Gig. Geek. Var. Var. Durandi. Durandy. Capiche. Capicci. Grand Mirail. Grandmirail. Rainier. Reynier. Tunnels. Tournelles. Carros. Carros.